Iron 5 Marslı Andy Weir, sayfa 51. 5. bölüm. Günlük girişi sol 38. Hala araç içerisine saklanıyorum ama düşünecek zamanım oldu. Hidrojenle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Atmosfer düzenleyici hakkında kafa yordum biraz. Havada nelerin bulunduğuna dikkat edip bunu dengeler. İçeri getirdiğim fazla O2 bu şekilde tanklara aktarılıyor. Sorun şu ki düzenleyici havadan hidrojeni çekmek için yapılmadı. Düzenleyici ayrımsal damıtma yaparak gazları ayırır. Havada çok fazla oksijen olduğuna karar verdiğinde havayı bir tankta toplamaya başlar ve tankı 90 Kelvin'e getirir. Bu oksijenin sıvıya dönüşmesine neden olurken nitrojen yoğunlaşma noktası 77 Kelvin gaz halinde kalır. Daha sonra da O2'yi depolar. Fakat aynı işlem hidrojen için uygulamasını sağlayamam. Çünkü hidrojenin sıvıya dönüşmesi için sıcaklığın 21 Kelvin'in altına inmesi gerekir. Düzenleyici de sıcaklığı o kadar düşüremiyor. Çıkmaz sokak. Çözüm şöyle. Hidrojen patlayabileceği için tehlikelidir. Fakat sadece yanında oksijen varsa patlayabilir. Oksijen olmadan hidrojen zararsızdır. Düzenleyicinin amacı da havadan oksijeni çekmek. Düzenleyicide havın oksijeninin çok düşük seviyelere inmesinin önüne geçen 4 farklı kilit bulunuyor. Fakat bunlar teknik arızalara karşı alınmış önlemler. Kasti sabotaja karşı değil. Muhaha! Uzun lafın kısası düzenleyiciyi haptaki tüm oksijeni çekmesi için kandırabilirim. Daha sonra nefes alabileyim diye bir uzay elbisesi giyerek patlama korkusu olmadan ne istersem yapabilirim. Bir O2 tankını kullanarak hidrojene ufak ufak oksijen sıkacağım ve biraz tel ile bir pil kullanarak bir kıvılcım çıkartacağım. Bu hidrojeni yakacak fakat sadece oksijen bitene kadar. Bunu kontrollü bir şekilde tüm hidrojeni yakana kadar tekrar tekrar yapacağım. Bu planda tek bir kusur var. Toprağım ölecek. Toprak içindeki bakteriler sayesinde bir işe yarıyor. Eğer tüm oksijeni çekersem bakteriler ölecek. Elimde 10 milyar minik uzay elbisesi yok. Yarım bir çözüm en azından. Düşünmeye ara vermenin zamanı geldi. Bu aracı en son kullanan kumandan Lewis'ti. Sol 7'de tekrar kullanacaktı ama onun yerine eve gitti. Kişisel seyahat çantası hala arkada. Çantayı karıştırırken bir protein barı ve muhtemelen sürüş sırasında dinlemek için içinde müzik bulunan bir USB buldum. Barı mideye indirip kumandanımın dinlemek için ne getirdiğine bir bakalım. Günlük girişi sol 38, 2. Disko, lanet olsun Lewis. Günlük girişi sol 39, sanırım bir çözüm buldum. Toprak bakterileri kışlara alışık, kışın daha az aktif oluyorlar ve hayatta kalmak için daha az oksijene ihtiyaç duyuyorlar. Hub'ın sıcaklığını 1 dereceye düşürebilirim ve bakteriler kış uykusuna yatarlar. Bu tarz şeyler dünyada sürekli yaşanıyor. Bu şekilde birkaç gün hayatta kalabilirler. Dünyadaki bakterilerin uzun süren soğuklarda nasıl hayatta kaldıklarını merak ediyorsanız aslında hayatta kalmıyorlar. Sıcaklığın daha yüksek olduğu yerin daha altında bulunan bakteriler ölülerin yerini almak için yukarıya doğru ürüyorlar. Biraz oksijene ihtiyaçları olacak ama fazla değil. Sanırım %1 yetecektir. Bu geride bakterilerin nefes alması için yeterli ama ateşin uzun sürmesi için yetersiz miktarda oksijen bırakacaktır. Böylece hidrojen de patlamayacak. Fakat bu da beraberinde başka bir sorunu getiriyor. Patates bitkileri bu plandan pek hoşlanmayacak. Oksijen eksikliği onlara dokunmuyor ama soğuk onları öldürecek. O yüzden bitkileri saksıya koyup, daha doğrusu torbaya doldurup yüzey araçlarından birine taşımam gerekecek. Henüz filizlenmediler, o yüzden ışığa da ihtiyaçları yok. Araç kullanılmıyorken ısıtıcının sürekli çalışmasını sağlamak şaşırtıcı derecede sinir bozucuydu. Fakat onun da yolunu buldum. Ne de olsa burada zamandan bol bir şeyim yok. Plan böyle işte. İlk olarak patates bitkilerini torbaya doldur ve araca taşı. Kahrolası ısıtıcının kapanmayacağından emin ol. Daha sonra hub'ın sıcaklığı da 1 dereceye düşür. Daha sonra O2 içeriğini %1'e çek. Daha sonra hidrojeni bir pil, biraz tel ve bir tank O2 ile yak. Evet, bu tamamen felaket doğurmayacak harika bir plana benziyor. Bu alaydı bu arada. Neyse, kaçtım ben. Günlük girişi sol 40, plan %100 başarılı değildi. Hiçbir plan uygulamayla ilk temasından sağ çıkmaz derler. Buna katılmak durumundayım. Olaylar şöyle gitti. Hava geri dönmek için cesaretimi topladım. İçeri girdiğimde biraz daha yüreklendim. Her şey bıraktığım gibiydi. Hem ne bekliyordum ki? Marslıların eşyalarımı karıştırmasını mı? Hub'ın soğuması biraz zaman alacaktı. O yüzden ilk olarak sıcaklığı 1 dereceye çekerek başladım. Patates bitkilerini torbaya koydum ve bu sırada durumlarını kontrol etme fırsatı da buldum. Güzelce kök salıyorlar ve filizlenmek üzereler. Düşünmediğim şeylerden biri de Hub'dan araca onları nasıl getireceğimdi. Bunun cevabı oldukça basit. Torbaları Martinez'in uzay elbisesine doldurdum. Daha sonra sürükleyerek dışarı çıkardım ve geçici bir fidanlık olarak hazırladığım araca getirdim. Isıtıcının açık kalacağını garantiye aldıktan sonra Hub'a geri döndüm. İçeri girdiğimde hava çoktan serinlemişti. Çoktan 5 dereceye inmişti. Titreyerek ve nefesimin gözlerimin önünde buharlaşmasını izleyerek birkaç kat daha giyindim. Şansıma pek de cüsseli biri değilim. Martinez'in kıyafetleri benimkilerin, Fogel'inkiler de Martinez'inkilerin üzerine geçti. Bu uyduruk kıyafetler sıcaklığı kontrol edilen bir ortamda giyilmek üzere tasarlandılar. 3 kat kıyafetle bile hala üşüyordum. Ranzama tırmanıp ısınmak için battaniyelerin altına girdim. Sıcaklık 1 dereceye düştüğünde bakterilerin artık yavaşlamanın vakti geldiğine dair uyarıyı aldığından emin olmak için 1 saat daha bekledim. Daha sonra düzenleyicide bir başka soruna rastladım. Kendime olan tüm güvenime rağmen makineye istediğimi yaptıramıyordum. Düzenleyici havadan çok fazla O2 çekmeyi hiç istemiyordu. Becerebildiğim en düşük oran %15 oldu. Bunun ardından daha aşağıya inmeyi reddetti ve ne yaptıysam işe yaramadı. İçine girip tekrar programlamak gibi planlarım vardı. Ama güvenlik protokollerinin ROM'dan oluştuğu ortaya çıktı. Aleti suçlayamam. Makinenin ana amacı atmosferin ölümcül bir hal almasını engellemek. NASA'daki kimse, herkesin ölümüne yol açacak bu ölümcül oksijen eksikliğine olanak sağlayalım diye düşünmemiştir. Daha ilkel bir plana başvurmak zorunda kaldım. Düzenleyici havadan örnek alırken, ana hava ayrımı için kullandığımdan farklı bir giriş seti kullanıyor, ayrımsal damıtma işlemi uygulanan hava ana ünitede bulunan geniş bir açıklıktan giriyor. Fakat havadan örneği alırken ana üniteye uzanan 9 ufak açıklığı kullanıyor. Böylece Hub'ın iyi bir ortalamasını alıyor ve açıklıklarda oluşabilecek bir dengesizlik düzenleyiciye yanlış bilginin gitmesini engelliyor. Ağızlardan 8'ini bantlayarak sadece bir tanesini çalışır durumda bıraktım. Daha sonra çöp torbası büyüklüğündeki bir torbayı, bir uzay elbisesinin, bu sefer Johansen'inki, boyunluğuna bantladım. Torbanın arkasında ufak bir delik açarak bunu çalışan ağıza bantladım. Ardından torbayı elbisenin tanklarından saf O2 ile doldurdum. Vay canına diye düşündü düzenleyici. Bu O2'yi bir an önce çekmeliyim. Kusursuz çalıştı. Uzay elbisesini de giymemeye karar verdim. Atmosfer basıncı bir sorun olmayacaktı. Tek ihtiyacım olan oksijendi. O yüzden revirden bir O2 kutusu ve bir nefes maskesi kaptım. Bu şekilde kat kat daha fazla hareket özgürlüğüm oldu. Hatta maske suratımda dursun diye lastik bandım bile vardı. Gerçi artık Hub atmosferin %100 oksijenden oluştuğuna inandığı için Hub'ın asıl oksijen seviyesini gözlemlemek için bir uzay elbisesine ihtiyacım vardı. Bir bakalım. Martinez'in uzay elbisesi aracın içinde. Johansen'inki düzenleyiciyi kandırıyor. Lewis'inki su tankı olarak kullanıyorum. Benimkisiyle oynamak istemiyordum. Kalıbı falan hep özel olun. Geriye kullanabileceğim 2 elbise kalmıştı. Fogel'ın elbisesini aldım ve kaskı çıkartarak içsel hava sensörlerini çalıştırdım. Oksijen %12'ye düştüğünde maskemi taktım. Oksijenin düşmesini seyrettim. %1'e geldiğinde düzenleyicinin gücünü kestim. Düzenleyiciyi baştan programlayamayabilirim ama hergeliği tamamen kapatabilirim. Kritik bir güç kesintisi durumunda hub'ın dört bir yanında acil durum ışıkları bulunuyor. Bu ışıklardan birinin LED ampulünü kopardın ve yıpranmış elektrik kablolarını birbirlerine yakın bir şekilde bıraktın. Işıkları yaktığımda ufak bir kıvılcım çıktı. Fogel'ın elbisesinden bir oksijen kutusu alıp iki tarafına bir kayış bağlayarak omzumdan sarkıttım. Daha sonra kutuya bir hava yolu taktım ve ucunu parmağımla sıkıştırdım. Ardından çok hafifçe O2'yi saldım. Parmağımla sıkıştırdığım yeri zorlamayacak kadar hafif. Bir elimde ateşleyici, ötekinde oksijenimle masanın üzerinde dururken uzandım ve bir deneme yaptım. Ha siktir, işe yaradı. Ateşleyicinin üzerine O2 gönderirken ışığın düğmesine bastım ve harika bir alev ipliği tüpten fırladı. Elbette yangın alarmı da çalışmaya başladı. Fakat alarmı o kadar çok duymuştum ki artık onu fark etmiyordum bile. Ardından bir kez daha yaptım, sonra bir kez daha. Kısa kısa, aşırıya kaçmak yok. Acele etmeden yapmakta bir sakınca görmüyordum. Havalara uçmuştum. Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi plandı. Hidrojeni temizlemekle kalmıyordum, aynı zamanda su da yapıyordum. Patlamaya kadar her şey harika gitti. Bir an mutlu mesut hidrojeni yakıyordum. Sonra kendimi hub'ın öte tarafında buldum ve her şey yerlere saçılmıştı. Yalpalayarak ayağa kalktım ve hub'ın darmadağın olduğunu gördüm. Aklıma ilk gelen şey kulaklarım çok acıyor. Daha sonra başım dönüyor diye düşündüm ve dizlerimin üzerine yığıldım. Yüzü koyun kapaklandım. O derece başım dönüyordu. İki elimle kafamı kavradım ve umutsuzca var olmadığını umduğum bir yara aramaya başladım. Sıkıntılı bir şey yok gibiydi. Fakat kafamı ve suratımı incelerken asıl sorunla karşılaştım. Oksijen maskem patlamada suratımdan çıkmıştı ve büyük ölçüde saf nitrojen soluyordu. Yerler hub'ın dört bir yanından uçan ıvır zıvırla doluydu. Tıbbi O2 tankını bulmanın imkanı yoktu. Bilincimi kaybetmeden bu karışıklıkta hiçbir şeyi bulmanın imkanı yoktu. Ama sonra Lewis'in elbisesinin olduğu yerde durduğunu gördüm. Patlama sırasında yerinden kımıldamamıştı. Zaten normalde ağırdı ve bir de içinde 70 litre su bulunuyordu. Hemen oraya gittim, O2'yi açtım ve kafamı boyunluğa soktum. Kaskı çok öncesinde suya rahat erişebileyim diye çıkarmıştım. Başımın dönmesi hafifleyene kadar bir süre nefes aldım ve derin bir nefes alıp bunu tuttum. Nefesimi tutarken düzenleyiciyi kandırmak için kullandığım uzay elbisesine ve torbaya gözüm kaydı. İşin kötü yanı onları oradan çıkarmamıştım. İşin iyi yanı patlama çıkarmıştı. 9 ağızdan 8'i hala kapalıydı ama en azından bir tanesi doğruyu söyleyecekti. Sendeleyerek yanına gittikten sonra düzenleyiciyi çalıştırdım. 2 saniyelik bir açılma işleminin ardından bariz nedenlerden dolayı çabuk açılması için tasarlanmıştı, hemen sorunu tanımladı. Düzenleyici atmosfere güvenli bir şekilde salabildiği kadar hızla saf oksijen salarken oksijen alarmı düşük ve tiz bir sesle hub'ın dört bir yanında çalmaya başladı. Atmosferden oksijen ayırmak zorlu ve zaman alan bir işlem. Fakat oksijen eklemek bir vanayı açmak kadar kolay. Enkazın üzerinden güçlükle Lewis'in uzay elbisesine geldim ve hava almak için yine kafamı soktum. 3 dakika içerisinde düzenleyici hub'ın oksijenini normal seviyelere çıkarmıştı. Bu sırada ilk kez kıyafetlerimin ne kadar çok yanmış olduğunu fark ettim. 3 kat kıyafet giymek için iyi bir zaman seçmiştim. Hasarın büyük kısmı elbisenin kollarındaydı. Dış kat tamamen gitmişti. Orta kat bazı yerlerde delinecek kadar yanmıştı. Benim kendi üniformam olan iç kat ise görece daha iyi bir durumdaydı. Yine şansım yaver gitmiş gibi görünüyordu. Ayrıca hub'ın ana bilgisayarına göz attığımda sıcaklığın 15 dereceye çıkmış olduğunu gördüm. Çok sıcak ve çok patlayıcı bir şey olmuştu ve ben bunun ne olduğundan emin değildim ya da nasıl olduğundan. Şu an bu durumdayım işte, ne olduğunu düşünüyorum. Onca işlem ve patlamadan sonra bitik durumdayım. Yarın milyon tane ekipman kontrolü yapmak ve neyin patladığını bulmak zorundayım. Ama şimdilik sadece uyumak istiyorum. Bu gece yine yüzey aracının içindeyim. Hidrojen bitmiş olsa da nedensiz yere patlamayı seven bir hapta geceyi geçirme konusunda biraz isteksizim. Ayrıca bir sızıntı olup olmadığı konusunda da emin olamam. Bu sefer yanımda adam gibi bir yemek ve dinlemek için disko olmayan bir şeyler getirdim. Günlük girişi sol 41. Bütün günü hapta bulunan her bir sistem üzerinde hata tanımlaması yaparak geçirdim. İnanılmaz derecede sıkıcı bir işti. Ama hayatta kalmam bu makinelere bağlı. O yüzden bu işin yapılması gerekiyordu. Bir patlamanın uzun süreli bir hasara neden olmadığını öylece varsayamam. İlk önce en kritik olan testleri yaptım. Bir numara hub'ın brandasının sağlamlığını kontrol etmekti. Brandanın iyi bir durumda olduğu konusunda içimde gayet iyi hisler vardı. Çünkü hub'a dönmeden önce araçla birkaç saat uyudum ve hava basıncı hala iyi durumdaydı. Bilgisayar geçen zamanda sıcaklıkta ufak bir dalgalanmanın dışında hava basıncında herhangi bir değişim göstermiyordu. Daha sonra oksijen vericiyi kontrol ettim. Eğer o bozulursa ve onu tamir edemezsem öldüm demektir. Burada da sorun yok. Sonra atmosfer düzenleyici. Yine bir sıkıntı yok. Isıtma ünitesi, ana akü tertibatı, O2 ve N2 depolama tankları, su arıtıcı, 3 hava kilidinin her biri aydınlatma sistemleri ana bilgisayar. Bu böyle devam etti ve her kontrol ettiğim sistemin kusursuz bir şekilde çalıştığını gördükçe giderek daha da iyi hissetmeye başladım. NASA'dakilerin hakkını yememek lazım. Bu malzeme üretme işini ciddiye alıyorlar. Ardından sıra kritik kısma geldi. Toprağı kontrol etmeye. Hub'ın dört bir yanından zemin toprakla kaplı, unuttunuz mu? Birkaç örnek aldım ve slide hazırladım. Titreyen ellerle slaytlardan birini mikroskopa koydum ve görüntüyü ekrana yansıttım. Karşımdaydılar işte. İşlerini yapan sağlıklı aktif bakteriler. Sol 400'de açlıktan ölmeyeceğim demektir bu. Kendimi bir sandalyeye bıraktım ve nefesimin normale dönmesine izin verdim. Daha sonra etrafı toplamaya başladım. Ne olduğu konusunda kafa yormak için bolca zamanım oldu. Peki ne oldu? Bu konuda bir teorim var işte. Ana bilgisayara göre patlama sırasında içerideki hava basıncı 1.4 atmosfere fırlamış ve sıcaklık bir saniyenin altında bir zamanda 15 dereceye çıkmış. Fakat hava basıncı çabucak bir atmosfere düşmüş. Atmosfer düzenleyici çalışıyor olsa bu mantıklı olabilirdi ama onun elektriğini kesmiştim. Sıcaklık patlamanın ardından bir süre 15 derecede durmuş, o yüzden herhangi bir ısı genleşmesinin hala burada olması gerekir. Fakat hava basıncı tekrar düştü. Peki basınç farkı nereye gitti? Sıcaklık yükselmesi ve içeride aynı sayıda atomu barındırmak hava basıncını temelli olarak yükseltmeliydi ama yükseltmedi. Cevabı kısa sürede buldum. Hidrojen yanabilecek tek şey oksijenle birleşip patlamanın nedeni suya dönüştü. Su gaz halindeyken 100 kat daha yoğundur. Yani sıcaklık basıncı yükseltirken hidrojen ve oksijenin suya dönüşmesi basıncı tekrar düşürdü. Milyon dolarlık soru şu, oksijen nereden geldi? Bütün plan oksijeni kısıtlayıp bir patlamanın gerçekleşmesini engellemekten ibaretti. Patlamadan önce gayet de işe yarıyordu. Sanırım bunun da cevabını biliyorum. Bu beynimin çalışmayı kesmesiyle alakalı. Uzay elbisesi giymemeye karar vermemi hatırlıyor musunuz? O karar beni neredeyse öldürüyordu. Tıbbi oksijen tankı saf oksijeni etraftaki havayla karıştırdıktan sonra maskeden geçirerek size verir. Maske boynunuzun arkasından geçen bir lastik bantla suratınızda durmaktadır. Bu hava geçirmez bir yalıtım değil. Ne düşündüğünüzü biliyorum. O maske oksijen sızdırdı. Fakat öyle olmadı. Ben oksijeni soluyordum. Nefes alırken maskeyi suratıma doğru emerek büyük ölçüde hava geçirmez bir yalıtımın oluşmasını sağlıyordum. Asıl sorun nefes vermekteydi. Normal bir nefes aldığınızda havadaki oksijenin ne kadarını aldığınızı biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ama %100'ünü almıyorsunuz. Her nefes verdiğimde sisteme biraz daha oksijen ekledim. Bu hiç aklıma gelmemişti. Gelmeliydi ama. Eğer akciğerleriniz tüm oksijeni yakalıyor olsaydı, o zaman suni teneffüs işe yaramazdı. Bunu düşünemediğim için tam bir malım ve mallığım beni neredeyse öldürüyordu. Çok daha dikkatli olmak zorunda kalacağım gerçekten de. İyi ki hidrojenin büyük kısmını patlatmadan önce yakmıştım. Yoksa patlama sonum olurdu. Gerçekleştiği haliyle patlama hapı delecek kadar güçlü değildi. Gerçi neredeyse kulak zarlarımı yırtacak kadar güçlüydü. Tüm bu olay benim su üretiminde 60 litrelik bir açık olduğunu fark etmemle başladı. Benim bilerek yakmamla beklenmedik bir patlama derken artık eksiği kapattım. Su arıtıcı dün gece görevini başarıyla gerçekleştirmiş ve havadan 50 litre yeni üretilmiş su çekmiş. Suyu Lewis'in uzay elbisesinde depoluyor. Ona artık Sarnıç diyeceğim. Çünkü bu daha havalı bir isim. Geri kalan 10 litre su kuru toprak tarafından doğrudan emildi. Bugün bir sürü fiziksel iş yaptım. Tam öğünü hak ettim. Hava geri döndüğüm ilk gecemi kutlamak için arkama yaslanıp biraz kumandan Lewis'in lütfuyla uyduruk 20. yüzyıl dizisi izleyeceğim. The Dukes of Hazzard demek. Deneyelim bakalım. Günlük girişi sol 42. Bugün geç kalktım. Hak ettim bunu. Araçta geçirdiğim 4 rezil gecenin ardından ranzam yapılmış, en yumuşak, en harikulade tüy yatak gibi geldi. En sonunda yataktan kalktım ve patlama sonrası temizliğin kalanını yaptım. Patates bitkilerini geri taşıdım bugün. Tam da zamanında hem de filizleniyorlar. Sağlıklı ve mutlu görünüyorlar. Bu kimya, tıp, bakteriyoloji, beslenme analizi, patlama dinamiği ya da son zamanlarda yaptığım diğer herhangi uyduruk işlerden biri değil. Bu botanik. En azından içine sıçmadan biraz bitki yetiştirebileceğime eminim. Haksız mıyım? Canımı ne sıkıyor biliyor musunuz? Sadece 130 litre su yaptım. Daha yapmam gereken 470 litrem var. İki kere ölümün kıyısından dönünce hidrazinle oynamayı keser diyorsunuz. Ama hayır, daha 10 gün boyunca her 10 saatte bir hub'ın içinde hidrazini ayrıştırıp hidrojen yakacağım. Bundan sonra daha dikkatli olacağım ama. Temiz bir yanma beklemenin yerine ufak bir ateşte sık sık hidrojen temizliği yapacağım. Hidrojeni mark öldüren seviyeye getirmeden ufak ufak yakacağım. Bir sürü boş zamanım olacak. Her bir CO2 tankının dolması 10 saat sürüyor. Hidrazini ayrıştırıp hidrojeni yakmak sadece 20 dakika sürüyor. Kalan zamanı televizyon izleyerek geçireceğim. Ayrıca General Lee'nin polis arabalarından kaçabildiği ortada. Neden Roscoe Duke çiftliğine gidip altlarında bir araba yokken onları tutuklamaya çalışmıyor ki? 5. Ayrımın sonu. Sayfa 62.